bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup 2. mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. 2. Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. 1. Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi. 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması. 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı. 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Programımızda değerli dinleyicilerimiz, 2. Korintoslara mektup 5. bölüme geldik. Tanrı'nın tesellisi üzerindeki ilk bölümde Tanrı'nın Mesih'in yüce hizmetindeki tesellisini gördük 3. bölümde. Onun bugün bildirdiğimiz peçetsiz Mesih olması çok harika bir şeydir. Ayrıca Tanrı'nın Mesih için acı çekme hizmetindeki tesellisini gördük 4. bölümde. 5. bölüme geldiğimizde biliyoruz ki diyor Pavlus, içinde yaşadığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış ve sonsuza dek kalacak evimiz vardır. Pavlus'un burada söylediklerine iyice dikkat edin değerli dinleyicilerimiz. Biliyoruz ki, umuyoruz değil, içinde yaşadığımız bu dünyasal çadır yani bedenimiz yıkılırsa göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut, elle yapılmamış ve sonsuza dek kalıcı evimiz vardır. Biliyoruz diyor. Bu olumlu bir bilmektir. Gerçekten göksel konutumuzla kuşatılmayı özleyerek buradaki evde inleyip duruyoruz. Öyle ki bu konutu kuşandığımızda çıplak kalmayalım. Dünyasal çadırda yaşayan bizler ağır bir yük altında inliyoruz. Asıl istediğimiz soyunmak değil, giyinmektir. Öyle ki ölümlü olan yaşam tarafından yutulsun. Bizi öngörülen bu duruma hazırlayan Tanrı'dır. O bize güvence olarak ruhu verdi. Bu nedenle her zaman cesaretimiz vardır. Şunu biliyoruz ki bu bedende yaşadıkça Rab'den uzaktayız. Çünkü gözün gördüğüyle değil ama imanla yaşıyoruz. Güven duymaktayız. Bedenden uzakta bulunmayı, Rabbin yanında barınmayı yeğlemekteyiz. Bu nedenle ister bedende yaşayalım, ister bedenden uzak olalım, amacımız Rabbi hoşnut etmektir. Çünkü bedende yaşarken gerek iyi gerek kötü yaptıklarımızın karşılığını almak için her birimizin Mesih'in yargı kürsüsü önünde görünmesi gerekir. 2. Korintoslar 5. bölümün ilk 10 ayeti böyle diyor. Bu yargı kürsüsüdür. Aslen bemadır. Korintos'ta hala bir bema vardır. Burası kentin yargıçlarının vatandaşlarla buluşup onları belirli şeylerden ötürü yargıladıkları yerdi. Mesih'in yargı kürsüsünün önüne sadece inanlılar çıkacaktır. Bu inanlının günahlarının yargılandığı bir yer değildir. Mesih bunların bedelini yani inanlıların günahları için çarmıhta canını vermiştir. Mesih inanlıların günahlarının karşılığını tamamen ödemiştir. Bu yüzden Mesih İsa'da olanlara yargı yoktur. Mesih inanlılarının yargısı bir ödül alıp alamayacağını görmek içindir. Paulus'un her birimizin görünmesi gerekir derken bu sözleri inanlılara yazdığını unutmayın. Bütün inanlılar bedenlerinde yaptıklarının karşılığını almak üzere yargılanacaklardır. İman yaşamını nasıl yaşadığımız, bu bedenlerde nasıl yaşadığımız hakkında yargılanacağız. Onun huzuruna yani Rabbin İsa Mesih'in huzuruna çıktığımızda bu eski bedenlerimizle işimiz bitmiş olacak. Bize sorulacak soru bu bedenleri nasıl kullandığımız olacak. Burada bu yeryüzünde nasıl yaşadık? Bu bedenlerimizi nasıl kullandık? Paulus Filipililere yazarken bu soruyu ele alır. Filipililer 1:21'de çünkü benim için yaşamak Mesih'tir, ölmek bir kazançtır der. Bundan sonra da Mesih'le birlikte olma arzusundan ama aynı zamanda da Filipililere biraz daha hizmet edebilmek için biraz daha fazla yaşama arzusundan söz eder. Bir gece vaiz kaç kişi cennete gitmek istiyor diye sormuş. Küçük bir çocuk hariç herkes elini kaldırmış. Vaiz ona bakıp sen cennete gitmek istemiyor musun diye sormuş. Çocuk tabii ki cennete gitmek istiyorum ama bu gece gitmek isteyenleri görmek istediğinizi sanmıştım demiş. Paulus da gitmek istememişti. Bedeninde kalıp biraz daha müjdeyi bildirmek istemişti. Mesih tarafından kabul edilmek ve bir ödül almak için Mesih'in bedeninde yüceltilmesini istiyordu. Ben de böyle düşünüyorum. Ben bu bedende kalıp Rab için mümkün olduğu kadar çok şey yapmak istiyorum. İnanlılar için ilk motivasyon şudur. Hepimiz Mesih'in yargı kürsüsünün önünde görünüp Rab'be yaşamlarımız hakkında hesap vereceğiz. Daha doğrusu ona rapor vereceğiz desek yerinde olur. Bunun Vahiy 20. bölüm 11-15'teki sadece kurtulmamış inanlıların önüne çıkacağı büyük beyaz taht yargısı olmadığını açıklığa kavuşturmak istiyorum. Eğer siz bir Mesih inanlısıysanız, adınız yaşam kitabında yazılıdır dostum ve sizin sonsuz yaşamınız vardır. Ancak ödüller için, Mesih inanlılarının alacakları ödüller için yargılanmak üzere Bema'nın yani Mesih'in yargı kürsüsünün önüne çıkacaksınız. Sizler ve ben onun önüne çıkacağız. Bu bizleri ona istediği şekilde hizmet etmek üzere motive etmelidir kardeşim. Şimdi 2. Korintoslar 5. bölüm 11. ayete geldik. Tanrı korkusu bizi insanları ikna etmeye yeter. Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için insanları ikna etmeye çalışıyoruz diyor Paulus 11. ayette. Ne olduğumuzu Tanrı biliyor. Umarım siz de ne olduğumuzu vicdanınızda biliyorsunuz. Kutsal kitapta Rab korkusu hakkında söylenmiş çok şey vardır değerli dostum. Bizlere Rab korkusunun bilgeliğin başlangıcı olduğu söylenir. Liberalizmin ilkelerinden biri de Tanrı'dan korkmamız gerekmediğidir. Tanrı'ya istediğiniz bir şekilde davranabileceğiniz, tatlı, çocuklarına düşkün bir ihtiyar olarak bakmak ya da resmederler bu insanlar. Liberalizm, Tanrı'nın evrensel babalığını ve insanların evrensel kardeşliğini öğretir ki bu günümüzdeki en lanetli doktrinlerden biridir. Tanrı sözünün, diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir dediğini biliyor musunuz? İnsanlara sahte ekmek vermeyelim. Sulandırılmış ve güneş ışığı dolu bir müjde vaaz etmeyelim. Tanrımız dostum, kutsal bir Tanrı'dır. İnsanlardan da doğruluk, kutsallık beklemektedir. Doğru bir Tanrı'dır o. Sizi seven bu kutsal Tanrı'dır. Sizi kurtarmak isteyen bu kutsal Tanrı'dır. Ama dostum eğer Tanrı'ya onun istediği biçimde gelmezseniz, o zaman onun önüne yargı için çıkmanız gerekecektir. Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimiz için insanları ikna etmeye çalışıyoruz diyor Pavlus. Cehennem hakkında hiç vaaz vermeyen kiliseler vardır. Ceza ve yargı hakkında çok az vaaz verilir. Bunun sonucu olarak Tanrı'nın yargısı günümüzde protestanlıkta neredeyse kaybolmuş bir noktadır. Rab ise kayıp olanı arayıp kurtarmaya geldiğini söylemişti. Dostum, diri Tanrı'nın eline düşmek korkunç bir şeydir. Tanrı'nın yargısından korkmamız gerekir. Onun tarafından sorumlu tutulacağımızı anlamamız gerekir. Kendimizi tekrar size tavsiye etmeye çalışmıyoruz diyor Pavlus 12. ayette. Ama insanın yüreğiyle değil dış görünüşüyle övünenlere bir cevabımız olsun diye size bizimle övünme fırsatını veriyoruz. Yani Tanrı'nın öğretilerinin, öğütlerinin tamamını bildiriyorsanız bunu sevgi dolu bir biçimde yapabilirsiniz. Gök gürültüsü ve şimşekleri aşağıya indirmenize gerek yoktur. Ancak insanların kayıp olduklarını kabul edip bunu çok açık bir biçimde bildirmemiz gerekmektedir. Bunu söylersek kendimizi tavsiye ediyor olmayız. Yani popüler olmaya çalışmıyoruz. Günümüzde duyduğumuz fazlasıyla yumuşak vaazlardan her zaman korkarım. Günümüzde psikoloji yolunda giden, insanlara nasıl uyumlu biri olabileceklerini anlatan bir sürü vaaz vardır. Size şunu söyleyeyim ki eğer Mesihsiz iseniz ihtiyacınız olan şey psikolojik değil, psikolojik uyum değildir. Cehenneme gidecek olan bir günahkarsınız. Hayatınızda günah vardır. Günahtır sizi mahveden, cehenneme götüren ya da sizi cehennem yolunda tutan. İhtiyacınız olan şey dostum Mesih'tir. O sizi yaşama, sonsuz yaşama getiren, günahlarınızı bağışlayan, size kendi doğruluğunu giydirendir. Size bunu söylemek beni popüler yapmayabilir ama bu Tanrı sözüdür. Bizler size kendimizi tavsiye etmiyoruz. Bizimle övünmenizi istemiyoruz. Bizim için yapmamızın önem taşıdığı şey size Tanrı'nın öğüdünün tamamını vermektir. Tanrı sözünü vermekteki motivasyonumuz Tanrı'nın yargısını kabul etmemizdir. Bu günümüzde uyuyan birçok kiliseyi uyandırması gereken bir şeydir. Müjdeciler gelip uzak diyarlardaki ihtiyaçlardan söz ederler. Size kendi ülkemizde büyük bir gereksinim olduğunu söyleyebilir miyim? Ülkemiz günümüzdeki en büyük müjdeye muhtaç ülkelerden biridir. Ülkemizdeki insanlar günah yolundadırlar. Her gün onlarla bir araya geliyorsunuzdur. Evet, günahtır insanları birbirine düşüren, insanları birbirine düşman eden. Dostum, eğer hayatınızda, yaşamınızda günah varsa, o zaman sizin yüreğinizde esenlik, barış yoktur. Diğer insanlarla barış içerisinde yaşayamazsınız. Kişinin onu bunu suçlaması çok kolaydır. Suçu ona bunu atması, o yönetime, bu devlete atması çok kolaydır. Ama daima kendimize, kendi yüreğimize bakmalıyız. Suçu onda bunda değil, kendi yüreğimizde aramalıyız. Biz, eğer ülkemizde, eğer insanlarımız arasında bazı şeylerin doğru gitmediğini görüyorsak, bunlarda bizim de payımız vardır. Çünkü biz daima başkasını suçladık. Her zaman suçlu ötekisidir ama ben çok iyi bir insanım. Hep böyle diyoruz, kendi kendimizi aldatıyoruz. Benim hakkımı yediler, bana haksızlık ettiler ve hep ben. Ama benim başkalarının hakkına saygı göstermediğim söz konusu olmuyor. Bunu görmüyorum. Başkalarının hakkını çiğnedim. Başkalarının hakkında kötü konuştum. Başkalarının haklarına saygı duymadım. Başkalarının hakkında dedikodu yaptım ve düşmanlık, kin, nefret güttüm. Bunlar söylenmiyor. Ama bunları biz biliyoruz. İşte bu yüzden kendi yüreğimize gelmeli, kendi yüreğimize bakmalıyız. Kardeşim önce biz Tanrı ile ve kendimizle barış ortamına girmeliyiz. İşte o zaman başkalarını suçlamayacağız, başkalarını hoşgörüyle ve sevgiyle yaklaşacağız. İşte bizim sevgimiz, hoşgörümüz, merhametimiz, anlayışımız karşıdakini de teşvik edecektir bu yönde. Dostum, ben barış içerisindeysem karşıdakine de verebileceğim barıştır. Ben sevgi içerisindeysem karşıdakine de sevgi veriyorum. Sevgi, sevgiyi, barış, barışı, hoşgörü, hoşgörüyü doğuruyor. İşte bunu bilmeliyiz. Bu yüzden en çok vatandaşlarımız, halkımız arasında bu müjdeye ihtiyaç vardır. Evet, halkımıza, vatandaşımıza, insanlarımıza, dostum sen günahlısın. Senin günahlarının bağışlanması gerekir. Sen Tanrı ile barış içerisine, barış ortamına girmen gerekir. Tanrı ile barış ortamına girdiğin zaman insanlarla da barış ortamına gireceksin. Tanrı ile barış ortamına girdiğin zaman o zaman sen de Tanrı'nın ilkelerinde yürüyeceksin. Başta bulunanlara saygı duyacaksın. Evet, itaat edeceksin. Devletin yasalarına boyun eğeceksin. Onlar için dua edeceksin. Onların sistemini beğenmesen bile onlar için dua edeceksin ki bu insanlar üzerlerine düşen sorumlulukları doğru ve adil bir şekilde yapabilsinler. Ve aynı zamanda sen o zaman sevgi ve doğruluk ilkesinde yürüyeceksin. Sevgi, doğruluk, barış ilkesinde yürüyeceksin. Kin güden değil, üçkağıtçılık yapan değil, sevgiyi, barışı, doğruluğu getiren, bunları aşılayan birisi olacaksın. İşte böyle insanlara ihtiyacımız vardır. Paulus diyor, eğer kendimizde değilsek bu Tanrı içindir. Eğer aklımız başımızdaysa bu sizin içindir. 2. Korintoslar 5. bölüm 13. ayet. Paulus kardeşim insanların onun deli olduğunu düşünebileceklerini söylüyor. Bunun onun için hiçbir sakıncası yok. Çünkü yaptıklarını Tanrı için yapıyor. Ya da bazı insanlar aklının başında olduğunu düşünebilirler. Yine de onlar uğruna aklı başındadır. 3. nokta, Mesih'in sevgisi bizi zorluyor. Bizi zorlayan diyor Paulus, Mesih'in sevgisidir. Yargımız şu ki, bir kişi herkesin uğruna öldü, öyleyse hepsi öldü. Evet, Mesih herkesin uğruna öldü, öyle ki yaşayanlar artık kendiler için değil, kendileri uğruna ölmüş ve dirilmiş olan Mesih için yaşasınlar. 2. Korintoslar 5. bölüm 14 ve 15. ayetler. Zorlamak yanlış anlaşılmış olan bir sözcüktür. Akla gelen düşünce Mesih'in sevgisinin bizi sınırladığı ya da bizi bağladığıdır. Paulus sözcüğü burada bu anlamda kullanmıyor. Mesih'in sevgisinin bizi dışarıya ittiğini söylüyor. Bizi motive eden Mesih'in sevgisidir. Mesih'in sevgisi Tanrı sözünü vermemize neden olmaktadır. Mesih'in sevgisi bizi zorlamaktadır. Yargımız şu ki bir kişi herkesin uğruna öldü öyleyse hepsi öldü diyor Paulus. Paulus'u İncil haberiyle dünyanın uçlarına gönderen işte buydu. Yargımız şu ki bir kişi herkesin uğruna öldü öyleyse hepsi öldü. İnsanlar ölüm cezası altındadırlar. Adem, Aden bahçesindeyken bizim başkanımızdı. O eski yaratılışın başıydı. O eski yaratılış Adem'de mahkeme önündeydi. Tanrı ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün demişti. Şimdi Adem Tanrı'ya bilerek itaatsizlik etti. Ölüm cezasına çarptırıldı ve bunu yaptığında insanlığın tümünü de kendisiyle birlikte aynı cezaya çarptırdı. Çünkü bütün insanlık Adem'de temsil ediliyordu. Hepimiz ölmekte olan bir aileye doğduk dostum. İşte ölümün, yani insanlara gelen ölümün nedeni budur. Şimdi bütün insanlık ölüm cezası altındadır. Yani herkes sırası geldikçe ölecektir. Birisi, doğduğunuz andan itibaren size verilmiş olan hayat sizden alınmaya başlanmaktadır demişti. Davut peygamber, karanlık ölüm vadisinden geçsem bile dediğinde, yaşamın sonundan söz etmiyordu. Yaşamın tümünün sonunda ölümün kapısına gelene dek gitgide karanlıklaşıp darlaşan ölümün büyük vadisi gibi olduğunu söylüyordu. Bunu size bir örnekle açıklayayım değerli dostum. evimin arka penceresinden gözüken sıradağlar vardır. Kız Tepesi denilen dağ bu sıradağların bir parçasıdır ve bu dağın üzerinde halen bir rasathane bulunmaktadır. Şimdi bu Kız Tepesi de denen dağın tepesine Tanrı'nın insanı ilk yarattığında koyduğu yer olarak düşünelim. Yani Aden bahçesini temsil ettiğini düşünelim. Adem kendisi için iyi olan her şeye sahipti ama Tanrı'nın ona yapmamasını söylemiş olduğu bir tek şey vardı. Adem günahsız bir insandı ve önünde yapması gereken bir seçim vardı. Tanrı ondan bir tek şey yapmamasını istemişti ve Adem ise tam onu yaptı. Düştü. Bizler buna Adem'in düşüşü diyoruz. O yüksek dağdan yuvarlanarak düştü ve bugün bizlerin yaşadığımız vadiye indi. Vadiye düştükten sonra bu dünyaya bir ırk getirmeye başladı. Bu insanlar bu dünyaya Adem'in daha önce bulunduğu dağ tepesinden, onun masumken bulunduğu yerden değil, Adem'in düştüğü vadiden geldiler. İşte Rab İsa Mesih bu dünyaya ta cennetten geldi. O mutlak olarak günahsız olandı. Kutsal, zararsız, kirlenmemiş, lekelenmemiş, günahkarlardan ayrılmış olandı. Buraya günahkarları kurtarmaya geldi. Cennetten geldi ama dağın tepesine gitmedi. Çünkü o dağdan düştükten sonra o dağda kimse kalmadı. Herkes aşağılara yuvarlandı ve o kutsallık düzeyinde hiç kimse bulunamaz. Herkes vadide. Hepsi suçları ve günahları için ölüler. Bunun üzerine ne yaptı? İnsanların bulunduğu yere geldi ve hepsi için öldü. İnsanlar ölü olduklarından ölüme indi ve şimdi inanlıları kendisiyle birlikte dirilmiş yaşama çıkarıyor. Onları eskiden Adem'in bulunduğu dağ tepesine mi çıkarıyor? Hayır, onları kendisiyle birlikte göksel yerlere çıkarıyor. Rab İsa Mesih'e iman eden bizler şimdi göksel yerlerde oturuyoruz. Tanrı bizi Mesih İsa'da Mesih ile birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Böyle okuyoruz Efesoslular 2. bölüm 6. ayette. Bir kişi herkesin uğruna öldü, öyleyse hepsi öldü. Bizim yerimizi aldı. Ona inananların hepsi onunla birlikte dirilmişlerdir. Dağın tepesine konup oradan yine düşmeleri için diriltilmemişlerdir. Hayır, onları ta göksel yerlere çıkarır. Mesih bizim yerimizi aldı ve eğer bizler yaşayacaksak bu ona imanla olacaktır. Yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölmüş ve dirilmiş olan Mesih için yaşasınlar. Mesih sadece bizleri ölüm ve yargıdan kurtulalım diye değil, ölüm konumumuzdan yeni yaşama götürülmemiz için öldü. Şimdi artık yaşamlarımız ona adanmış olmalıdır ve bundan sonra Tanrı'nın yüceliği için yaşamalıyız. Bu, Tanrı çocuğu için insan ailesinin yepyeni bir yorumunu yapmaktadır. Bu nedenle biz artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Mesih'i buna göre tanıdıksa da artık şimdi öyle tanımıyoruz diyor Pavlos 2. Korintoslar 5. bölüm 16. ayette. Şimdi artık insanları insan ölçülerine göre tanımıyoruz. Şimdi insanları dünyada olduğumuz zamankinden farklı gözlerle görüyoruz. Dünyada sadece kayıp insanlar vardır. Benim üniversiteden tanıdığım bir profesör vardır. Çok zeki bir adam ama kayıp bir adam. Çünkü Mesih'te değil, sürünmekte olan bir adam tanıyorum. O da kayıp bir insan çünkü Mesih'te değil. Artık kimseyi insan ölçülerine göre tanımayız. Bunun anlamı insanları uluslarına, sosyal konumlarına ya da renklerine göre değerlendirmiyoruz artık. Eski doğaya göre hepsinin kayıp olduklarını biliyoruz. Ama Mesih hepsi için öldü. Mesih o profesör için öldü, sürünmekte olan o adam için de öldü. Herkes için öldü. Mesih'in ölümü herkesi kapsıyor. Yakup mektubunun 2. bölümünde bundan söz eder. Parmağında pahalı bir yüzük, üzerinde güzel giysilerle aranıza gelen zengin bir adama en iyi yeri verip, fakir birini arkada ayakta durdurmanızın yanlış bir şey olduğunu söylüyor. Bu neden yanlış? Çünkü Tanrı'nın çocukları olarak bütün insanlığa Mesih'in kendileri için ölmüş olduğu günahkarlar olarak bakmamız gerekiyordu ondan. Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasındaki çizgi bile silinmiştir. Bütün insanlık Tanrı'nın önünde günahkardır dostum. Evet, tüm insanlık Tanrı'nın önünde günahkardır. İnsanlarla ortak yönümüz budur. Herkes için tek çözüm İsa Mesih'in müjdesidir, iyi haberidir. Hiç kimseye insan ölçülerine göre bakmayız. Hepsi aynı düzeydedirler. Mesih'i buna göre tanıdıksa da artık şimdi öyle tanımıyoruz diyor Pavlus. Ben Pavlus'un Mesih'i bedende tanıdığına inanıyorum çünkü onun Mesih'in çarmıha gerilişinde orada olduğuna inanıyorum. O zeki genç Ferisi'nin Yeruşalim'deki o çarmıha geriliş olayında orada bulunmayacağına inanmıyorum. İsa Mesih bu dünyada 2000 yıl önce yaşadı. Betlehem'de doğdu, Nasra'da büyüdü, Galile'de yaşadı, hizmetine Galile'nin Kana kentinde başladı. Yeruşalim'e gitti, orada bir çarmıhta öldü. Şehrin dışında Yusuf'un mezarına gömüldü, 3. gün ölümü yenerek dirildi. Kendisine ait olanlara göründü ve yeniden cennete döndü. Bizler artık onu Galileli adam olarak tanımıyoruz. Günümüzde Galileli adam yoktur. Noel zamanı bir sürü insan Betlehem'e gider. Betlehem insanlarla dolup taşar. Bu insanlar orada ne arıyorlar? Bebek İsa'yı mı arıyorlar? İsa orada değil dostum. Ostern zamanı yani İsa Mesih'in diriliş bayramında Kudüs turistlerle dolup taşar. Dirilmiş Rab İsa Mesih orada değil. Çünkü bizler artık onu bedende tanımıyoruz. Şimdi tam şu anda o, yani İsa Mesih cennette Tanrı'nın sağındadır. O yüceltilmiş Mesih'tir. Mesih'i buna göre tanıdıksa da artık şimdi öyle tanımıyoruz. Bizler bu dünyada 2000 yıl önce yaşamış kişiyle değil, yücelikte olan kişiyle özdeşleştik. Onunla ölmüş olup diriltildiğimizi ve şimdi Mesih İsa ile göksel yerlerde olduğumuzu söylemesinin nedeni budur.